Ayrım 15.
Sayfa 111. O yüceydi ve her şey onun ayağına gelmeliydi. Bu tutumu içinde Us'un belirleyiciliğinden çok imgelemin çekiciliğinde ya da aldatıcılığında yaşadı. Düşlere daldı, nasıl eylemden kaçıp edilginliğe sığındıysa gerçekliklere de öylece uzak kaldı. Lanson ve Truffaut onunla ilgili olarak şunları yazarlar. Hiç kimse onun kadar imge gücüyle yaşamamıştır. Gururu ve hantallığı da imge gücünde karşılığını buluyordu. O kendine fikirlerden bir dünya kurdu ve kendini o dünyanın efendisi olarak gördü. Kimseye gereksinim duymadan tüm sevinçleri, tüm büyüklükleri kendisine verdi ve insanlığın üstünde olduğuna inandı. Gururu ve imge gücü onu sonsuza kadar izledi. Bütün bunlardan ne çıkabilirdi? Bir avuç boşluk duygusu ve ölçüsüz bir sıkıntı. Chateaubriand sevinci duyumdan ve düşten bekliyordu, eylemi ve gerçekliği aşağılıyordu. Onu avutan şey belki yalnızca doğaydı, bu arada uygarlığın yarattığı yüceliklerdi ya da insan eliyle güzelleşmiş doğaydı. Arı doğanın dünyanın en güzel şeyi olduğuna inanmıyorum diyordu. Bu avunma da elbette geçici bir avunmaydı ve o hep o olmaz sıkıntıyla son buluyordu. Şu kısacık cümlesi belki de onu en iyi anlatan cümledir. Ağladım ve inandım. Atala ve Rene. Chateaubriand'ın en önemli iki yapıtı birbirine bağlı iki roman olan Atala ve Rene'dir. Her ikisi de Le Génie de Christianisme, Hristiyanlığın Özü adlı büyük bir çalışmanın birer parçasıdırlar. Rene ikinci bölümün dördüncü kitabıdır, Atala üçüncü bölümün altıncı kitabıdır. Atala'nın gördüğü ilgi yazarı bu bölümü ayrı bir kitap olarak yayımlamaya itmiştir, 1801. Atala, Amerika yolculuğun izlerini taşıyan bir roman ya da bir anlatıdır. Konusu 18. yüzyılda Louisiana'da geçer. Natchez yerlilerinden Kaktas, düşman kabileye tutsak olur ve kabile başkanının Hristiyan kızı Atala'nın yardımıyla kurtulur. İki genç çöle kaçarlar. Atala sevdiği erkekle evlenemeyeceği konusunda annesine söz verdiği için kendini zehirler. Rene, roman özellikleri açısından Atala'dan daha yetkin değildir, yazarın Comburg'da geçirdiği ilk gençlik günlerini duyurur. 1805'te ayrı bir kitap olarak basılan Rene'de bıkkın ve yıkık bir delikanlının Rene'nin Amerika'ya gidişi anlatılır. Rene, Atala'ya bir yanıt gibidir. Atala'da Kaktas Rene'ye gençliğini anlatırken Rene'de Rene Kaktas'a gençliğini anlatmaktadır. Chateaubriand'ın en önemli yapıtlarından biri de Mémoire d'autre tombe'dur, mezar ötesi anıları. Yazar 1811'de kaleme almaya başladığı anılarını 1841'de bitirmiş, böylece başyapıtını ortaya çıkarmıştır. Tüm aşırı duygucu yanına karşın Chateaubriand seçkin bir edebiyat adamı, usta bir yazardır. Yenilerle eskiler çekişmesinde yenilerden yana çıkmış, sanatı eski katkılarından bu arada mitoloji gölgelerden arındırma yolunda kesin bir tutum almış, Madame de Stael ile birlikte yeni neslin kurucusu olmuştur. Üslubu her zaman özenli, yer yer özentilidir, tek düzelikten uzaktır, müzikseldir. Bu üslup en azından yeni kuşaklara yeni yazım arayışları esinlemiş bir üsluptur. Bu özelliğiyle Chateaubriand gençleri birçok bakımdan etkilerken onlara hüznün ne olduğunu da öğretmiştir. Théophile Gautier'in deyişiyle modern melankoliyi kurmuştur. Ne tam anlamında şair, ne tam anlamında oyun yazarıdır. O bir yazardır, bir anlatıcıdır. Nesirle nazmı bir bütünde eritmiştir. Atalası ve Rönesi bir yüzyıl önce gördüğü ilgiyi bugün görmüyor olabilir. Ancak mezar ötesi anılarını modern edebiyatın ilk romanı diye nitelendirenler vardır. Senancour ve George Sand. Senancour gerçekçiliğe geçişte adı anılması gerekenlerden biridir. Sarayda önemli bir görevi olan babasının baskılarına dayanamayıp İsviçre'ye kaçan, orada evlenen, devrimin gerçekleşmesiyle yıkıntıya uğrayan ve bu yüzden İsviçre'de göçmen olarak kalan Senancour yeni neslin kurucuları arasında yer alır. 1804'te yayımladığı Obermann adlı romanı başlangıçta hiçbir ilgi uyandırmamış ancak sonra alınır, okunur, üzerinde durulur olmuştur. Obermann mektup biçiminde yazılmıştır, ne olay örgüsü ne de belli bir konusu vardır. Oberman bir dostuna yazdığı mektuplarda kendini anlatmakta, içini dökmekte, varlığını gerçekleştirebilmek için kendini iyi anlamak istediğini bildirmektir. Ancak onun ruhunda korkunç rüzgarlar esmektedir. Tam tamına inançsızdır, dünyayı anlamsız bulmaktadır. İnançsız ruhu doğruyu bulmakta eksik kaldıkça kendini tüketmekte, bunalımlara düşmektedir. Bir romandan çok bir günlük olan Oberman, bir yalnızın, bir toplum kaçağının kendine dönük ruh araştırmasıdır. Aynı ruhçu tutumunu düşçülükle renklendirilmiş biçimlerde George Sand'da buluruz. George Sand, romana biraz da rastlantıyla yönelmiş olan kendi halinde bir Fransız kadınıdır. Asıl adı Aurora Dupin'dir ve kendine takma adı olarak bir erkek adı seçmiştir. Bir subayın erkenden evlendirilmiş bir kızıdır. Kocasından ayrılınca iki çocuğuyla Paris'e yerleşmiş, orada iş ararken öneri üzerine gazeteciliğe ve romancılığa başlamış, ilk romanı Indiana 1832 büyük ilgi görünce romancılıkta karar kılmıştır. Nüse ile yaşadığı aşk bir ara dillere destan olmuş, bu aşkın dalgalı günlerini çocuklar ve torunlar arasında geçen sessiz günler izlemiştir. İyi yürekli, alçak gönüllü, sessiz, tüm gösteriden ve yapmacıklı davranışlardan uzak, duygucu ve düşçü olmakla birlikte son derece dengeli biri olarak bilinen George Sand'ın romanı, gerçekçiliğe yatkın olmakla birlikte duygucu ve ülkücü ögelerle doludur. Romancılığı biraz da çala kalem bir romancılıktır, ön bilgilerle, ön tasarımlarla gerçekleştirilmiş değildir. O romanını belli bir düzen düşüncesinin dışında gündelik yazılımlarla, sezgilerine dayanarak biraz da doğaçlamayla oluşturmuştur. İyimser bakışı bu gelişi güzellik içinde onu ya da kişilerini kolayca ülkücülüğün dar çemberlerine sıkıştırmıştır. Honoré de Balzac. Boşa harcanmış ticari çabalardan sonra borç listeleri arasında kendini çaresiz duyup son çare olarak edebiyata yönelmeye karar vermiş olan Honoré de Balzac, gerçekçi romanın en büyük adı ölümsüz kişisidir. 1828'de yaşamak için ve 125 bin frank borç ödemek için yalnızca kalemim vardı. 1842'den sonra La Comédie Humaine, İnsanlık Güldürüsü adını verdiği romanlarını yazabilmek için günde 14 saat çalışma onu sık sık zihin yorgunluklarına sürüklemiş, bir anlamda iç içe yaşadığı ve her zaman çok iyi gözlemlediği dünyadan koparmıştır. O bir çalışkanlık simgesidir. Akşam 6'da yatağa girer, gece yarısı kalkar, kahvenin desteğiyle çalışmaya koyulur. Bu çabasıyla çağının en büyük yapıtlarını yaratırken kendini de yavaş yavaş bitirir, 1850'de ölür. Yanında yaşam yoldaşı 18 yıl mektuplaştıktan sonra evlendiği Polonyalı Kontes Hanaka vardır. Yalnız ve seçkin. Balzac yalnızlığın adamıdır. Seçkindir ve toplumsal gerekçeleriyle seçkinin yalnızlığını savunur. Kim fikir dünyasına bir taş koysa, kim bir yanlışa parmak bassa, kim kendisini korumak için kötüye işaret etse adı ahlaksıza çıkar. Yürekli yazara hiç mi hiç dokunmayan bu ahlaksızlık suçlaması bir şaire söylenebilecek sözlerin sonuncusudur. Resminizi yaparken doğru bir yerdeyseniz, geceyi gündüze katarak dünyanın en güç dilinde yazmayı başarıyorsanız, yüzünüze hemen ahlaksız sözünü kusacaklardır. Sokrat ahlaksızdı, İsa ahlaksızdı. Onlar yıkmakta ya da düzenlemekte oldukları toplum adına izlendiler. Biri birini öldürmek istedi mi onu ahlaksızlıkla suçlar. Bir başka yerde de şöyle diyecektir. Bu cüce ruhların en pis alışkanlığı kendi küçüklüklerini başkalarında da varsaymalarıdır. Yalnızlık onun kendine ve benzerlerine uygun gördüğü bir yaşama biçimidir. Büyük adamlar kendilerini yapıtlarına adamış kimselerdir. Her şeyden kopmuş olmaları, kendilerini işlerine vermiş olmaları onları budalaların gözünde bencil kılar. Çünkü onların dandiler gibi giyinmeleri istenir, dünya görevleri diye adlandırılan toplumsal ilişkilere dalmaları istenir. Atlas'ın aslanları boyanıp sürünüp markizin köpeğine dönsün istenir. Benzerlerini pek önemsemeyen ve onlarla pek az karşılaşan bu insanlar yalnızlığın eline düşerler, aptallardan, kıskançlardan, cahillerden, yalın kat kimselerden kurulu, çoğunluk için anlaşılmaz kimselerdir. Görüldüğü gibi biraz da kırgınlıktan kaynaklanan bu seçkinci tutumuyla Balzac, dünyadan ne kadar uzak kalırsa kalsın dinmek bilmez çabasıyla o ölçüde dünyanın içine girer, durmadan tasarılar geliştirir, örneğin ilkokullar için bir ansiklopedi yazmayı düşünür, hatta yeni ticari bağlantılar kurar, yeniden başarısızlığa uğrayıp yeniden borçlanır. Yalnız olsun olmasın, ticareti becersin becermesin, onun işi gözlemciliktir. Sanki bu dünyaya gözlem için gönderilmiştir. Gözlemci gözleriyle dünyaya ya da Fransa'ya, Fransa'ya ya da Paris'e baktığında ne olursa olsun insanları ikiye ayırmadan edemez, üsttekileri tabandakilerden inatla ayırır. Der ki, kırsal alandan gelmişlerin kafasında her zaman ekmek parasını tepmeme fikri vardır. Onlar bu yanlarıyla Yahudilere benzerler. Kısacası ona göre her zaman bir üst yaşam, bir seçkinler yaşamı, bir soylu insan yaşamı olmalıdır. Ancak bu iş o kadar kolay bir iş değildir artık. Eski soyluluklar dünyası yıkılmıştır. Halk diye bir şey vardır. Halk karşısında son derece tedirgindir Balzac. Hizmetçilerin halkla olan kopmaz ilişkilerini koparmak olası değildir. Uşak sınıfı halktan çıkar ve halka bağlı kalır. Yani dünya pek az seçkinin yanında bir yığın boş insanı da barındırırken seçkini zorda bırakır. Bereket Balzac'a göre bu boş insanlar baskı karşısında gerileyen insanlardır. Birçok boş insan yalıt katlığını kabalığının altına gizler. Onlara kaba davrandınız mı balona iğne batırmış gibi olursunuz. İlkelere mutlak bağlılık. Bu seçkinci bakış onun siyasal eğilimlerinde koşullayacaktır. Seçkin kişi ilkelerine bağlı kişi olmakla seçilir. Yazarın yasası, yazarı yazar yapan şey, açık açık söylemekten çekinmiyorum, yazarı devlet adamına eşit ve belki de ondan üstün kılan şey, insani şeylerle ilgili herhangi bir karardır, ilkelere mutlak bir bağlılıktır. Bu yanıyla Balzac, yeni değerlerden çok eski değerlere bağlanacak, yeni düzenden çok eski düzeni özleyecek, gelişmekte olan demokratik düzenin yerine mutlak yönetimi egemen görmeyi kuracaktır. İki ölümsüz doğrunun, çağdaş olguların ortaya koyduğu iki zorunluluğun, dinin ve mutlak yönetimin ışığında yazıyorum. Bu öyle iki zorunluluktur ki her sağduyulu yazar ülkeyi onlara kavuşturmaya çalışmalıdır. Böylece Balzac tam anlamında bir karşı devrimci tutumu alır, geriye, geriliğe arka çıkar. Deniz fırtınalarında olduğu gibi devrimlerde de sağlam değerler dibe çöker, dalga hafif şeyleri suyun üstünde tutar. Ona göre mutlak yönetimde tek kişinin dehası belirleyici olurken, demokraside toplu davranış kişisel yetenekleri ya da yetkinlikleri de öldüreceğinden yalnızca bilinçsizlik belirleyici olacaktır. Bir yerde şöyle der Balzac. Yasa her zaman büyük bir kafadan, bir dahi insanın kafasından çıkacaktır. Ne kadar büyük olursa olsun bir kalabalık oluşturmakla küçülen 900 insanın kafasından değil. Gerçekliğin dirençli gözlemcisi. Balzac bu geriliklerini unutturacak kadar büyük bir gözlemcidir. Toplumu gözlemler, insanları tüm iyi ve kötü özellikleriyle gözlemler, dış dünyayı olduğu kadar iç dünyayı da gözlemler ve bu gözlemlerinden çok değerli verilerle döner. İnsan için oldukça yeni bir yorum getirir. Ona göre insan ne Rousseau'nun sandığı gibi doğuştan iyidir ne de inançların varsaydığı gibi doğuştan kötüdür. İnsan içgüdüleriyle ve yatkınlıklarıyla doğar, toplum onu yetkinleştirir. Peki ondaki kötülük eğilimlerini geliştiren nedir? Elbette çıkarlardır. Bir Paris gözlemcisi olarak Balzac, Paris'i kolay kolay anlaşılmaz, kolay kolay baş edilmez, kaygan bir varlık gibi görür. Güzel Paris, ruh ve beden acılarıyla solmuş olan bu yüzleri tanıyamaz. Paris gerçek bir okyanustur. İskandilinizi salın, dibini bulamazsınız der. Bu okyanus, kargaşıklığı içinde her çeşit insanın barındığı bir okyanustur. O yüzden o güzel Paris'i elbette her şeyiyle sevebilmek olası değildir. Paris insanın merakını bize şöyle anlatır Balzac. Paris'te her şey görümlüktür, en gerçek acı bile. Şu oğlan annesinin tabutunu izlerken nasıl gözyaşı döküyor görelim diye pencerelere üşüşen insanlar vardır. Bir kellenin nasıl koptuğunu görebilmek için iyi bir yer tutmak isteyenler olduğu gibi. dünyanın hiçbir halkı böylesine açgözlü değildir. Kısacası yazarın güzel Paris'e bakışı hiç de iyimser bir duygusallıkla sarılmış değildir. Paris'te dolanıp duran bir işsiz güçsüzden çok bir mutsuzdur. Balzac gerçekliği gözlemler, gözleminde gerçekliğin sınırlarını aşmak istemez. Duygucular gibi gerçekliğin alanından bir çırpıda düşlerin alanına sıçramaz. Amacı bir bakıma yaşamın en gerçekçi felsefesine ulaşmaktır. Sanata bakışı da bu çerçevede tam tamına gerçekçidir. Sanatın görevi doğayı kopmaya etmek değil, onu açıklamaktır diyerek gerçekçilikle doğalcılığı kesin bir çizgiyle birbirinden ayırır. Gerçekçiliği gerçekleştirmek için son derece sağlam bir tutumla gerçekliği olumsalın arasından göstermeye yönelir, gerçekliği açıklamak için olumsalı kullanır, gerçekliği olumsalın sırtına yükler. Olumsalı rastlantı diye alarak şöyle der. Rastlantı dünyanın en büyük romancısıdır. Verimli olmak için onu incelemek yeter. Ancak bununla yetinmez, olumsalı donatır, deyim yerindeyse giydirir, ona duyguyu ve düşünceyi katar, önce de tutkuyu katar. Bir yerde doğuştan sağır ve dilsiz saydığı tutku için bir başka yerde şunları söyler. Tutku tüm insanlıktır. Onsuz din, tarih, roman, sanat yararsız olacaktır. Ancak sanatı sanat yapan her şeyden önce çabadır ya da sabırdır. Sanatçılar gibi görevliler de doğum yapmaktan çok düşük yaparlar. Bu da bize Buffon'un deha sabırdır sözünü anımsatır. İnsan araştırmasında köktenci tutum. Onun gözlemciliğinden çok şey öğreniriz. Yoksulluğun bittiği yerde cimriliğin başladığını, dostlukları çözülmez kılan ve onların çekiciliğini artıran şeyin aşkta eksik olan apaçıklık duygusu olduğunu, tutumlu davranan aşkın gerçek aşk olamayacağını, aşkın yalnızca bir duygu değil aynı zamanda bir sanat olduğunu, büyük ruhların kıskanç da korkak da olmadığını, kıskançlığın bir kuşku, korkunun da bir küçüklük olduğunu, kötülük gibi yüceliğin de bulaşıcı olduğunu, yasaların bir tür örümcek ağı olduğunu, büyük sinekleri geçirdiğini, küçük sinekleri tuttuğunu, ancak kendine saygılı olana saygı duyulduğunu Balzac'tan öğreniriz. O yalnız dünyayı göstermez, insanla ilgili her şeyi bilgece yorumlar. Bir La Rochefoucauld gibi, bir Montaigne gibi, bir La Bruyère gibi insan sarrafıdır. Hep insanla içli dışlıdır, onunla yaşar, onunla düşünür, onunla duyar. Balzac halkın içinde yetişmişti. Babası Tours'da bir güçsüzler yurdunun yöneticisiydi. Onun gözlem gücünün gelişmesinde elbet kişiliği kadar halkın içinde yetişmiş olması da rol oynamıştır. Gerçekte o Honoré de Balzac değil, yurttaş Honoré Balzac'tır. Yurttaş Bernard François Balzac'la yurttaş Anne-Charlotte Laure Salambier'in oğludur. Onu ticaret batağından kurtulmak için edebiyattan yardım ummuş kurnaz bir kişi diye düşünmek de doğru olmaz. Gerçekte ticareti olan eğilimi, edebiyata olan ilgisinden sonra başlamıştır. Bir roman denemesi, sonra bir trajedi çalışması, Takma adla yayımlanan serüven romanları ona başarı yerine umut kırıklığı getirince ticaretin yolu bir bakıma kendiliğinden açılmıştır. Olasılıklar ya da rastlantılar gerçek romancıdır. Yaşamın kendisi gerçek romancıdır. Honoré de Balzac'ta, Albay Chabert'te bu gerçekten kaçamaz. Paul Morand'ın Albert Chabert'e yazdığı ön sözde belirttiği gibi Chabert adı tarihe de geçebilirdi, Zafer Takı'na da yazılabilirdi, ölseydi böyle olacaktı, ölmeyince adı bir başka ölümsüzlüğe, insanlık güldürüsüne geçti. Konuyu anımsayalım. Savaşta öldüğü sanılan Chabert bir gün Fransa'ya döner, karısı bir başkasıyla evlenmiştir ve onu tanımazdan gelir. Chabert bir kimsesizler yurdunda ölür. Sanatta bilim tutarlılığı. Bir halk adamı olarak o uzun sürmüş yaşam kavgası içinde Balzac insanları yakından tanımış, onları romanında yeniden kurarken elleri ayakları olan, yiyip içen varlıklar olarak, canlı varlıklar olarak kurmuştur. Bir doğruyu göstermek için onları bezden dikilmiş varlıklar olarak değil, her şeyden önce yaşamak üzerine var olmuş ya da var edilmiş varlıklar olarak kurmuştur. İnsan yaşamda neyse sanatta da o olacaktır. Bazen insanları bize her zaman canlı bir toplumsal ortam içinde, kendi ortamları içinde yaşam biçimleriyle, duyuş ve düşünüş biçimleriyle, zayıflıkları ve güçlükleriyle, günahları ve sevaplarıyla tanıtılmış ve yansıtılmışlardır. Belirgin özellikleri olan bir insan yaratmak, bir tip yaratmak bazen başlıca eğilimidir. Balzac ne ölçüde inanca bağlanmış olursa olsun, ne ölçüde ülküsel eğilimler içinde olursa olsun, her şeyden önce bir bilim tutkunudur. Bilimlerin akıl almaz bir hızla geliştiği bir çağda tüm bilimsel gelişmelere gözlerini açmıştır. Ruh bilimden iktisat bilimine, siyasetten ahlaka kadar her alana ilgisini yaymıştır. Buna göre onun gözlemi hemen hemen bir bilim adamına yaraşır bir gözlem olmuştur. Hiçbir zaman gelişigüzel bir gözlem olmamıştır. Ön bilgisiz bir gözlem olmamıştır. Zola'nın sanat bilimdir görüşü Balzac'ta daha anlamlı bir biçimde etkin gibidir. Böylece o neredeyse toplumu bir toplum bilimci gibi yasalarıyla kavramaya yönelmiştir. Bireyleri toplumsal varlıklar olarak ele almış, toplumla ilişkileri içinde incelemiştir. Ancak bu yöneliminde tutucu bakış açısında her zaman inatla korumuştur. O bu çabası içinde insanı anlatmak adına zaman zaman sıkıcı olmuş, yakalayıp yansıttığı nice canlı ögeyi bitmez tükenmez tanıtlamalarla boğmuştur. Bu arada öğretici olmaya çalışmış, bazen öğretici olayım derken gariplikler etmiş, tutarsız şeyler söylemiştir. Jid'in de belirlediği gibi onun romanı birbirine uymaz ve romana gelmez ögelerle doludur. Ancak bunu sayısız öyküsünün ve 24 romanının ayrılmaz niteliği olarak görmek gerekir. Bütün olumsuz yanlarına karşın onun yazdıkları bizi imparatorluk döneminin sonlarındaki ve restorasyon dönemindeki Fransız yaşamıyla eksiksiz bir biçimde yüz yüze getirir. Boş söylevler ya da söylenmeler, çok bilmişlikler, özenli özensiz süslemeler ve tunturaklı bezemeler arasından, bir ayrıntıyı abartmalar, bir ayrıntıya takılıp gitmeler arasından, ahlaki ve felsefi konuşmalar arasından süzülüp gelen şey insandır. İnsan öylesine vardır ki, insan onu öylesine ilgilendirmektedir ki, neredeyse gözü doğayı hiç görmez, doğa neredeyse hiç yoktur, insan doğasız bir dünyada yaşamaktadır, doğa görünümleri varsa da kurudur ve inandırıcı değildir. Onun konusu tüm ruhsal derinliğiyle ve tüm toplumsal genişliğiyle insandır. Onun romanında tüm çıkarcılığı, oyunculuğu, açgözlülüğü, çalışkanlığı, acımasızlığıyla bir zamanın Fransız burjuvazisi vardır, çıkıştan inişe yön değiştirmiş yükselen sınıf insanları vardır. Stendhal, gerçekçi romanın bir başka kişisi, asıl adı Henri Bayle olan Stendhal'dır. Grenoble'daki baskıcı aile ortamından Paris'e kaçıp tam tamına serüven dolu bir yaşama dalmış, bu arada Napolyon Bonaparte'ın peşinden Prusya'ya ve Rusya'ya kadar gitmiş, o ünlü bozgundan sonraki o geriye çekilişte efendisinin yanından hiç ayrılmamış olan Stendhal, imparatorluk efsanesi son bulunca özgürlüğüne kavuşmuş, Milano'ya yerleşmiş, orada güçlüklerle dolu olmakla birlikte bağımsız bir yaşam sürmüştür. 1821'de Avusturya polisinin kuşkusu üzerine Milano'dan uzaklaşmak zorunda kalmış, böylece çok sevdiği Mathilde Dembowska'dan da ayrılmıştır. Milano'yu o kadar çok sevmiştir ki mezar taşına Milanolu Henri Bayle yazılmasını istemiştir. Daha sonra İtalya'ya kendi isteğiyle görevli gönderilmiş, ölümüne kadar 1842 Civita Vecchia'da bu görevini sürdürmüştür. Bence sakınık alaycı. Bu serüvenci yaşamı içinde Stendhal bize iki büyük roman bırakmıştır. Bu arada romanları kadar ya da romanlarından çok kişiliğiyle ilgi çekmiş ve konu edinilmiştir. Romanlarından biri 1831'de yayımlanan Le Rouge et le Noir'dır. Kırmızı ve Kara. Öbürü 1839'da yayınlanan La Chartreuse de Parme'dir. Parma Manastırı. Ölümünden 50 yıl sonra yayımlanan Vie d'Henri Brulard bir otobiyografidir. Onun romanları tam anlamında bir bireyselliği yansıtırken insanı ruhsal derinliği içinde ele alırlar. Stendhal bir bireycidir ya da hatta kendi deyişiyle bir bencidir.